Merhaba, ben Yusuf. Ninnar Tre Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Michael D. Smith ve Rahul Telang'ın Streaming, Sharing, Stealing adlı kitabı, dijital teknolojilerin müzik, film, televizyon ve yayıncılık sektörlerini nasıl yeniden şekillendirdiğini inceleyen, araştırmaya dayalı bir iş ve ekonomi kitabıdır. Mid Press tarafından yayımlanan çalışma, eğlence şirketlerinin dijital dönüşüm karşısındaki sorunlarını yalnızca teknolojiyle açıklamaz. Asıl meselenin tüketici davranışlarını gösteren verileri karar süreçlerinde yeterince ciddiye almamak olduğunu savunur. Yazarlar, Netflix, Amazon, Apple ve benzeri platformların içerik seçimi, dağıtımı ve fiyatlandırmada elde ettiği avantajları ele alır. Kitap, geleneksel şirketlerin geçmişten gelen sezgilere ve sınırlı dağıtım düzenine güvenmesinin maliyetini de tartışır. Korsanlık, yasal erişimin kolaylığı, uzun kuyruk etkisi, ürün farklılaştırması ve fiyat ayrımcılığı anlatının temel başlıklarıdır. Amaç, eğlence alanındaki yöneticilere tek bir teknolojik reçete vermek değildir. Amaç, verinin hangi soruları daha iyi yanıtlayabildiğini, platform rekabetinin neden zor olduğunu ve içerik üreticilerinin değişen pazarda nasıl daha gerçekçi kararlar alabileceğini göstermektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, veriye dayalı karar alma, geleneksel eğlence sezgisinin yerini alıyor. Kitabın ana savı, yerleşik eğlence şirketlerinin dijital dönüşümde yalnızca yeni rakipler yüzünden zorlanmadığıdır. Yazarlar, asıl zafiyetin kararların çoğu zaman ölçülmemiş kabullere dayanması olduğunu belirtir. Film stüdyoları, televizyon ağları, yayın evleri ve plak şirketleri uzun süre dağıtım kanallarını, tanıtımı ve finansmanı kontrol eden az sayıdaki güçlü oyuncu olarak çalıştı. Bu yapı, geçmiş deneyime dayanan sezgilerin sürekli sınanmasını gerektirmiyordu. İnternet ise tüketicinin ne izlediği, hangi içeriği yarıda bıraktığı, ne zaman satın aldığı ve hangi ürünler arasında geçiş yaptığı hakkında çok daha ayrıntılı izler bıraktı. Bu izler, talebin yalnızca geniş türler üzerinden değil, daha ince beğeni kümeleri üzerinden anlaşılmasını mümkün kıldı. Kitabın önerdiği yaklaşım, veriyi yöneticinin yerine karar veren sihirli bir araç saymak değildir. Veri, hangi varsayımın test edilmesi gerektiğini ve hangi müşteri grubunun hangi öneriye yanıt verdiğini gösterebilir. Bu nedenle içerik yatırımı, pazarlama ve dağıtım kararları daha açık biçimde denetlenebilir hale gelir. Yazarlar bu yaklaşımı spor dünyasındaki ölçüme dayalı oyuncu değerlendirmesine benzetir. Eğlence sektörünün de izleyicisini, tercihlerini ve ödeme isteğini daha dikkatli ölçmesi gerektiğini savunurlar. İkinci olarak Netflix örneği. İçerik geliştirme ve yayın takvimini değiştirdi. Kitapta Netflix, dijital verinin yalnızca öneri listeleri hazırlamak için değil, İçerik stratejisini değiştirmek için nasıl kullanılabileceğinin öne çıkan örneğidir. Geleneksel televizyon düzeninde yeni bir dizi genellikle önce deneme bölümüyle değerlendirilir. Ardından sınırlı sayıda bölüm sipariş edilir ve program haftalık yayın akışında izleyici toplamaya çalışır. Bu modelde yöneticiler projenin potansiyeli hakkında sınırlı bilgiyle karar verir. Netflix ise abonelerinin izleme tercihleri üzerinden belirli oyunculara, politik dramalara veya belirli anlatım biçimlerine yönelik ilgiyi daha yakından gözlemleyebildi. House of Cards için deneme bölümü beklemeden 2 sezon sipariş etmesi, kitabın bu dönüşümü açıklamak için kullandığı bilinen örneklerden biridir. Ayrıca bölümlerin aynı anda erişime açılması, izleme zamanını yayıncının değil, kullanıcının belirlemesine izin verdi. Bu gelişme, başarı ölçütünü yalnızca belirli bir saatte elde edilen izlenme oranından uzaklaştırdı. Abonelikte önemli olan içeriğin üyelik başlatma, üyeliği sürdürme ve platform kullanımını artırma etkisidir. Yazarların vurgusu her şirketin Netflix modelini kopyalaması değildir. Daha çok, kendi müşteri verisini içerik kararıyla ilişkilendiremeyen şirketlerin pazardaki belirsizliği gereğinden fazla sezgiyle yönetmek zorunda kalacağıdır. Üçüncü olarak, dijital boldukta uzun kuyruk ve fiyat ayrımcılığı birlikte çalışır, dijital dağıtım. Fiziksel raf alanı ve sınırlı yayın saati gibi eski kısıtları azaltınca, yalnızca büyük gişe ya da liste başarılarına odaklanan model zayıflamaya başlar. Kitap, bu değişimi uzun kuyruk fikriyle ilişkilendirir. Çok sayıda niş ürünün her biri sınırlı talep görse bile geniş bir dijital katalog içinde toplamda önemli bir ekonomik değer yaratabilir. Ancak içerik bolluğu her ürünün kendiliğinden bulunacağı anlamına gelmez. Arama, öneri sistemleri, editoryal seçimler ve platformun kullanıcı arayüzü, görünürlüğün yeni belirleyicileri olur. Bu nedenle dağıtımcı platformlar yalnızca teknik aracılar değildir. Tüketicinin dikkatini yönlendiren ve hangi içeriğin keşfedileceğini etkileyen aktörlerdir. Yazarlar ayrıca fiyatın tek ve değişmez olmaması gerektiğini tartışır. Aynı içeriğin farklı kanallarda, farklı zamanlarda ya da farklı erişim biçimleriyle sunulması farklı ödeme isteğine sahip gruplara ulaşabilir. Yeni çıkan bir filmin kiralanması, daha sonra abonelik kataloğuna girmesi veya başka bir kanalda farklı koşullarla sunulması bu mantığa yakındır. Fakat bu esneklik yönetim açısından karmaşıktır. Fiyatlar, pencereler ve erişim seçenekleri birbirini etkiler. Yanlış tasarlanmış bir model, tüketiciyi daha ucuz seçeneğe erken yöneltebilir ya da yasal seçeneği gereksiz derecede zorlaştırabilir. Kitap, verinin bu dengeyi gözleme ve düzeltme imkanı sunduğunu vurgular. Dördüncü olarak, korsanlıkla mücadelede erişim kolaylığı ve yasal seçenekler belirleyicidir. Streaming, sharing, stealing. Korsanlığın yaratıcı sektörler üzerindeki etkisini ne bütünüyle önemsizleştirir ne de bütün sorunları tek başına korsanlığa bağlar. Yazarların aktardığı araştırma çizgisine göre izinsiz erişim yasal satışları ve üreticilerin gelir potansiyelini azaltabilir. Gelirin düşmesi, özellikle riskli ya da dar kitlelere hitap eden projelere yatırım isteğini de etkileyebilir. Kitap, korsan erişimin yeni içerikler için yeterli tanıtım değeri yaratarak bu kaybı otomatik biçimde telafi ettiği düşüncesine ihtiyatla yaklaşır. Bununla birlikte çözüm, yalnızca hukuki yaptırım istemek değildir. Korsan sitelere erişimin engellenmesi, tam kusursuz olmasa bile kullanımın cazibesini azaltabilir. Daha temel nokta ise yasal alternatiflerin kapsamı, hızı ve kullanım kolaylığıdır. Tüketici aradığı içeriği makul bir bedelle, uygun zamanda ve rahat biçimde bulabiliyorsa, izinsiz seçeneğe yönelme nedenleri azalır. Bu tespit, Türkiye dahil pek çok pazarda görülen gecikmeli yayın, parçalı katalog ve karmaşık abonelik sorunu açısından da anlamlıdır. Bir yapımın yasal olarak nerede izlenebildiğinin belirsiz olması, yalnızca telif meselesi değil, müşteri deneyimi sorunudur. Kitap böylece korsanlığı teknolojik kader olarak değil, fiyat, erişim ve ürün tasarımıyla bağlantılı bir pazar davranışı olarak ele alır. Son olarak, platform gücü, veri sahipliği ve marka ilişkisini yeniden tanımlar, kitap, dijital eğlence pazarında en güçlü konumun çoğu zaman içerik sahibinden çok, kullanıcıyla doğrudan ilişki kuran platformlarda oluştuğunu gösterir. Amazon, Apple, Spotify ve Netflix gibi yapılar, ödeme, arama, öneri, kullanım alışkanlığı ve geri bildirim noktalarını bir arada yönetir. Böylece hem tüketicinin hangi içeriği fark edeceğini etkiler, hem de rakiplerin erişemeyeceği davranış verisi toplar. Bu durum, geleneksel stüdyo, yayınevi ve plak şirketleri için iki yönlü bir baskı yaratır. Bir yandan geniş kitleye ulaşmak için büyük platformlara ihtiyaç duyarlar. Öte yandan müşteri ilişkisinin ve verinin platformda kalması kendi pazarlık güçlerini sınırlayabilir. Yazarlar, içerik şirketlerinin analitik kapasiteyi kurum içinde merkezileştirmesini ve ilgili paydaşlarla anlamlı biçimde paylaşabilmesini önerir. Ayrıca içerik ile marka arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini savunurlar. Buradaki amaç, yalnızca tekil bir eseri satmak değil, izleyicinin doğrudan güven duyduğu ve tekrar döndüğü bir ilişki kurmaktır. Buna rağmen kitap, rakip bir platform kurmayı kolay bir çözüm gibi sunmaz. Kullanıcı alışkanlıkları, bilgi birikimi, katalogların bir araya gelmesi ve teknoloji yatırımı, yeni platformların önünde ciddi engeller oluşturur. Bu nedenle strateji, her koşulda bağımsız bir platform yaratmak değil, hangi verinin, hangi ilişkinin ve hangi dağıtım kanalının gerçekten stratejik olduğunu doğru belirlemektir. Sonuç olarak bu kitap, eğlence sektöründe çalışan yöneticiler, İçerik üreticileri, pazarlama ve strateji uzmanları, medya öğrencileriyle dijital platform ekonomisini anlamak isteyen okurlar için özellikle yararlıdır. Film, müzik, yayıncılık ya da televizyonla doğrudan ilgisi olmayan kişilerde kitabın platform gücü, müşteri verisi ve fiyatlandırma üzerine kurduğu çerçeveden faydalanabilir. Okur, dijital dönüşümün yalnızca yeni bir dağıtım kanalı açılması olmadığını görür. İçeriğin nasıl seçildiği, kime önerildiği, hangi anda hangi bedelle sunulduğu ve yasal erişimin ne kadar kolay olduğu. aynı ekonomik sistemin bağlantılı parçalarıdır. Kitabın pratik katkısı, büyük veri kavramını soyut bir teknoloji etiketi olmaktan çıkarmasıdır. Verinin iyi soru sormak, varsayımları sınamak ve müşteri davranışını ölçmek için nasıl kullanılabileceğini tartışır. Benzer, dijital ekonomi kitaplarından ayrıldığı nokta, aşırı teknoloji övgüsüne ya da kaçınılmaz çöküş anlatılarına yaslanmamasıdır. Smith ve Telang, akademik araştırmalardan yararlanırken yönetim kararlarına dönük anlaşılır bir dil kurar. Korsanlığı, aboneliği, içerik keşfini ve platform rekabetini tek bir basit neden üzerinden açıklamak yerine bunların birbirini etkileyen ekonomik mekanizmalar olduğunu gösterir. Kitap, bugün bazı örnekleri tarihsel kalmış olsa da veriye sahip olmakla veriden doğru karar üretmek arasındaki farkı kavramak için güncelliğini koruyan, ölçülü ve analitik bir başvuru niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Mihail D. Smith kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.